Anna Karenina, Tolstoy. 9. kaset, 2. yüz, sayfa 957. Levin ilkbahar boyunca ruhsal bir çöküntü içinde yaşadı. Korkunç anlar geçirdi. Ne olduğumu, neden yaşadığımı bilmezsem yaşayamam. Bunu öğrenemezsem yaşayamam o zaman, diyordu kendi kendine. Sonsuz bir zamanda, maddenin sonsuzluğunda, sonsuz evrende küçük bir organik kabarcık ortaya çıkıyor. Bu kabarcık direniyor, patlıyor. Bu kabarcık benim. İnsana işkence çektiren bir yanılgıydı bu. Ama insan düşüncesinin bu yönde yüzyıllardır yaptığı çalışmasının tek sonucuydu. İnsan düşüncesinin hemen her daldaki araştırmaların üstüne kurulmuş son inançtı bu. Baskın çıkan bir inançtı ve Levin de ne zaman ve nasıl olduğunu fark etmeden bütün öteki açıklamalara göre daha açık olduğundan bu inancı benimsemişti. Oysa ki bu yalnızca yalan değil, aynı zamanda insanın boyun eğemeyeceği, iğrenç kötü bir gücün, mutlak bir gücün acımasız alayıydı. Bu güçten kurtulmak gerekiyordu. Kurtuluş herkesin kendi elindeydi. İnsanın kötülükle arasındaki bu bağı koparması gerekiyordu ve bunun da bir tek yolu vardı, ölüm. Levin pek çok kez kendini intihara öylesine yakın hissetti ki bir ip gördüğünde hemen bakışlarını başka yana çeviriyor ve kendine karşı kullanabileceği bir tüfekle dolaşmaktan çekiniyordu. Ama kendini öldürmedi, yaşamını sürdürdü. Levin ne olduğunu ve neden yaşadığını kendi kendine sorduğu zaman yanıt bulamıyor, bu yüzden umutsuzluğa kapılıyordu. Tersine soru sormayı bırakınca ne olduğunu, neden yaşadığını biliyormuş gibi geliyordu ona. Çünkü kesin ve kararlı bir biçimde davranıyor, yaşıyordu. Hatta son zamanlarda eskisinden daha yoğun ve düzenli bir yaşam sürüyordu. Haziran başlarında köye döner dönmez eski uğraşlarına yeniden başlamıştı. Çiftliğin işletilmesi, Levin'in köylülerle ve komşularla ilişkileri, kız kardeşinin ağabeyinin işleri, karısıyla ve onun yakınlarıyla olan ilişkileri, çocuğun neden olduğu sıkıntıları, arılara karşı o bahar duyduğu yeni tutkusu bütün zamanını alıyordu. Kendini bu işlere veriyordu ama bu eskisi gibi genel ilkelere dayalı bir kendini veriş değildi. Tam tersine, şimdi bir yandan eskiden toplum yararına yapmaya çalıştığı işlerde başarısızlıktan kaynaklanan ve herkesin üzerine yıktığı bir sürü işle uğraşması yüzünden halkın yararı ile ilgili düşüncelerini bir yana bırakmıştı ve kendini yalnızca bu işlere veriyordu çünkü başka türlü yapamıyordu. Eskiden bu hemen hemen çocukluğunda başlamış ve olgunluk yaşına kadar durmadan sürmüştü. Başkaları için, insanlık için, Rusya için, bütün bir kasaba için iyi bir şey yapmaya kalkışınca böyle düşünmenin ona haz verdiğini ama aynı zamanda da kendi çalışmasının gerekliliği konusunda bir kuşku duyduğunu fark ediyordu. Önceleri ona çok güce görünen ama gittikçe değeri sıfıra inen bu amaçlı çalışmanın gerçekten yararlı olduğundan hiçbir zaman emin olmamıştı. Evlendiğinden bu yana çok daha bencilce yaşıyordu. Sürdürdüğü çalışma yaşamını düşününce hiçbir zevk duymamasının nedeni öncelikle bunun gerekli olduğunu hissetmesi, sonra da her şeyin yolunda olduğunu ve işlerinin giderek çok iyi bir duruma geldiğini gözlemlemesiydi. Şimdi elinde olmadan toprağına bir pulluk gibi gittikçe daha fazla gömülüyordu. Öyle ki toprağı devirmeden işin içinden çıkamıyordu. Babasının ve büyük babasının yaşamış olduğu gibi onun da ailesi için yaşaması, çocuklarının da aynı kültür koşullarından yararlanması gerekiyordu. İnsanın acıktığı zaman yemek yemesi kadar gerekli bir şeydi bu. Bunun için de önce yemeğin hazırlanması, yani Pokrovskoye'deki çiftliğin işlerinin gelir getirecek biçimde yürütülmesi gerekiyordu. İnsanın borçlarını ödemesi gerekliliği nasıl tartışılmazsa, Levin'in de babasından miras aldığı bu toprağı aynı durumda oğluna bırakmak zorunda olduğu tartışılmazdı. Diktiği her fidan, yaptırdığı her yapı için o nasıl babasına şükran duyuyorsa, oğlu da ona şükran duyabilmeliydi. Bu sonuca ulaşmak için de toprağını kiraya vermemesi, kendisinin değerlendirmesi, hayvanlarla ilgilenmesi, tarlaları gübrelemesi, orman dikmesi gerekiyordu. İnsan nasıl kucağına aldığı bir çocuğu yere atamazsa, Levin de Sergey Ivanovich'in kız kardeşinin ona akıl danışmaya gelen köylülerin işleriyle ilgilenmeden duramıyordu. Baldızının ve çocuklarının, karısının, oğlunun rahatını düşünmek zorundaydı. Günün en azından küçük bir bölümünü onların yanında geçirmeden edemiyordu. Avcılık ve yeni edindiği arıcılık tutkusuyla bütün bu işler düşününce hiçbir anlam bulamadığı yaşamını dolduruyordu. Ama Levin ne yapması gerektiğini bildiği gibi nasıl yapacağını ve hangi işin ötekilerden daha önemli olduğunu da biliyordu. olabildiğince ucuza işçi tutmak gerektiğini ama daha karlı olmasına karşılık onlara değerlerinden daha az bir ücret ödemek için peşin para vererek onları bağlamaması gerektiğini biliyordu. Kıtlık sırasında çok acısa bile köylülere buğday satabilirdi. Ama o zaman çok gelir getirmesine karşın hanı ve meyhaneyi kapatması gerekiyordu. Ağaç kesimine karşı acımasız davranmalıydı. Ama efendinin topraklarına otlamak için girmiş hayvan için ceza kesmemesi gerekiyordu. Bekçiler buna kızıyor, köylülerce cesaretlendiriyorlardı. Ama yine de bu durumda ele geçirilen hayvanı alıkoyamazdı. Tefeciye ayda %10 faiz veren Piotr'a bu tuzaktan kurtulması için borç para vermek gerekiyordu. Ama vergilerini zamanında ödemeyen köylülere acımak olmazdı. Tarla biçilmediği ve bu yüzden de ot mahvolduğu için kahya bağışlanamazdı. Ama koruluk için 80 desyatinlik toprak üzerinde dikili ağaçların arasındaki otun biçilmesi de düşünülemezdi. İşi bırakarak ölen babasını görmeye evine giden bir işçinin davranışı, acısına ortak olmasa bile hoş görülemez, çalışmadığı saatlerin ücreti kesilirdi. Ama artık bir işe yaramayan yaşlı uşağa para ödememek olmazdı. Levin eve dönerken her şeyden önce huzursuzlanan ya da endişelendiğini bildiği karısının yanına gitmesi ve 3 saattir kendisini bekleyen köylüleri bir dakika daha bekletmesi gerektiğini biliyordu. Ama daha sonra oğul yetiştirmeye gittiğinde bu işten büyük bir zevk aldığı halde bu zevkten yoksun kalacağını, oğul yetiştirmeyi yaşlı adama bırakarak orada bulunan köylülerle konuşmaya gideceğini de biliyordu. İyi mi yoksa kötü mü ediyordu bunu bilmiyordu. Kendine hak vermeyi düşünmediği gibi bu konuda konuşmak ya da tartışmak istemiyordu. Düşünceleri onu her şeyden kuşkulanmaya itiyor, ne yapıp ne yapmaması konusunda bir karar vermesini engelliyordu. Tam tersine düşünmediği ama yaşadığı zaman ruhunda sürekli olarak inanılmaz bir yargıcın varlığını hissediyordu. Bu yargıç iki davranıştan hangisinin istenen, hangisinin yapılabilecek bir davranış olduğuna karar veriyordu. Levin böyle davranmadığı zamanlar içinden gelen bir sesle uyarılıveriyordu. Levin böylece ne olduğunu, neden yaşadığını bilmeden yaşayıp gidiyordu. Bilgisizliği yüzünden ölmeyi isteyecek kadar acı çekiyor ama bir yandan da yaşamını düzene koymaktan geri durmuyordu. Levin en kötü günlerini yaşadığı sırada Sergey Ivanovich Pekrovskoye'ye gelmişti. İşlerin en yoğun olduğu zaman bütün çalışanların, bütün halkın, yaşamın başka hiçbir durumunda göstermediği olağanüstü bir canlılıkla çalıştığı bir dönemdi. Güçlerini iyice zorlayarak çalışan bu insanlar her yıl bu işleri yineleyip durmasalar ve çalışmalarının sonuçları bu kadar basit olmasaydı, gösterdikleri olağanüstü çalışma daha çok değer kazanırdı. Buğdayı ve çavdarı biçmek, sonbahar ekimine hazırlanmak basit ve sıradan işmiş gibi görünür ama bunu yapmak için en yaşlısından en gencine kadar bütün köy halkının 3-4 hafta boyunca soluk almadan yalnızca şıra, soğan ve kara ekmekle karınlarını doyurarak her zamankinden 3 kat daha fazla çalışmaları gerekir. Bütün gece buğdayı dövmek, demetleri taşımak ve gündüz ancak 2-3 saat uyumak gerekir. Her yıl bu iş bütün Rusya'da yapılır. Zamanın çoğunu köyde, köylülerle ilişki içinde geçiren Levin, iş zamanı kendini o olağanüstü canlılığa kaptırdığını hissediyordu. Sabah erkenden ilk çavdarın ya da yulafın ekildiği yere çalışmaları izlemeye gidiyor, karısının ve baldızının kalkış saatinde eve dönüyor, onlarla birlikte kahvesini içiyor, sonra yürüyerek yeni dövme makinesinin işletmeye konulacağı kasabaya gidiyordu. Levin o gün boyunca kahya ile köylülerle, evde karısıyla, Dolly ile, çocuklarla, kayınpederiyle konuştuğu halde ve çiftliğin işletme sorunlarına karşılık aklından hiç çıkmayan bir tek şeyi düşünüyor, sorularına bir yanıt arıyordu. Ben neyim? Neredeyim? Neden yaşıyorum? Levin yeni yapılan ambarın ortasında durmuş, açık kapıdan, kim zaman yukarı savrulup sonra aşağıdan samanlıktan çıkarılan taze otların, sıcak güneşin aydınlattığı çayırlığın üzerine dökülen harman halindeki buğdayın kuru, genzi yakan tozlarına, kim zaman cıvırdayarak damın altına girip yuvasına yerleşen ak karınlı kırlangıçlara, kim zaman da loş ve tozlu samanlıkta durmadan çalışan köylülere bakıyor, tuhaf şeyler düşünüyordu. Bütün bunlar neden yapılıyor diye düşünüyordu. Ben neden buradayım ve onları çalıştırıyorum? Neden hepsi de harıl harıl çalışıyor, bana becerilerini göstermek istiyor? Çok iyi tanıdığım şu yaşlı Matryonya, yangında üstüne bir makine düşmüştü, ona ben baktım. Neden böyle didiniyor? Gidip gelerek bir tırmıkla taneleri karıştıran, çıplak ayaklı, yaşlı bir kadına bakıyordu. İyileşti ama yarın ya da 10 yıl sonra onu toprağa vereceğiz ve geriye hiçbir şey kalmayacak ondan. Çok zarif hareketlerle buğdayı samandan ayıran şu kırmızı eteklikli güzel kız da öyle olacak. Onu da gömecekler. Şu iyi diş doruyu da. Bakışlarını sık sık soluyarak makinenin kocaman tekerleğini çeviren gebe kısrağı çevirerek kendi kendine. Hem de çok yakında olacak bu dedi. Demetleri makineye veren sakalı saman çöpüyle dolu gömleğinin omzu yırtılmış Fyodor'u da gömecekler. Makinasının üstünde diziniyor, kadınlara buyruklar veriyor, çevik bir hareketle çark kayışını düzeltiyor. Özellikle gömülecek yalnız onlar değil, ben de gömüleceğim. Benden de geriye bir şey kalmayacak. Öyleyse neden? Bunları düşünürken bir yandan da kol saati elinde bir saatte ne kadar buğday dövüldüğünü ölçüyordu. Ertesi günkü çalışmayı anlayabilmesi için bunu bilmesi gerekiyordu. Bir saat dolmak üzere, daha üçüncü yılına yeni başlanacak diye düşündü Levin. İşçiye yaklaşarak makinenin gürültüsünden sesini duyurabilmek için bağırarak demetleri azar azar vermesini emretti. Bir seferde çok fazla veriyorsunuz Fyodor, makinenin durduğunu da görüyorsun, azaltmak gerek. Terden yüzüne yapışmış tozlar yüzünden kapkara olan Fyodor bağırarak bir şeyler söyledi ama Levin'in istediği gibi yapmıyordu. Levin makineye yaklaştı. Fyodor'u kenara çekti ve buğdayı kendisi vermeye başladı. İşçiyle birlikte yemek saatine kadar çalıştı. Sonra ikisi birden ambardan çıktılar. Sapsarı bir çavdar yığınının yanında durup konuşmaya başladılar. İşçi eskiden Levin'in toprağı iken köylülerin kurduğu ortaklığa kiraya verdiği uzak bir köydendi. Şimdi orası kiradaydı. Levin bu toprak konusunda Fyodor'la konuştu. Gelecek yıl aynı köyden zengin ve namuslu biri olan Platon'un burayı kiralayıp kiralamayacağını ona sordu. Köylü terden göğsüne yapışan çöpleri ayıklarken çok pahalı orası dedi. Platon bu parayı sağlayamaz. Konstantin Dimitriç. Peki Kriyon nasıl sağlıyor? Mutuka mı? Fyodor böyle diyerek toprağı kiralayan köylüyü küçümsüyordu. Konstantin Dimitriç o her zaman işini bilir. İşçileri sıkıştırır, istediğini elde eder. Bu Hristiyan'a acımaz o. Fokaliç amca, yaşlı Platon'a böyle diyordu. Adamın derisini onunla bir yüzebilir mi hiç? Kimi zaman borç verir, kimi zaman da borcu bağışlar. İnsan evladıdır o. Peki ama neden borçları erteliyor? Görüyorsunuz ya insanlar çeşit çeşit. Biri yalnız karnını doyurmayı düşünür. Oysa Fokaliç namuslu bir ihtiyardır. Ruhu için yaşar, Tanrı'dan korkar. Nasıl, Tanrı'dan korkar mı? Ruhu için nasıl yaşar diye bağırdı. Bayağı işte, doğrudan yoldan. Tanrı'nın yolundan ayrılmadan. Bütün insanlar bir değildir. Örneğin siz. Siz kimseye kötülük yapmazsınız. Levin heyecandan tıkanarak, evet, evet, hoşça kal dedi. Dönüp bastonunu alarak hızla eve doğru yürümeye başladı. Köylüden Fokan için ruhunun kurtuluşu için yaşadığını, doğruluktan ve Tanrı'dan ayrılmadığını duyduğu zaman Levin'in ruhuna belli belirsiz ama çok önemli düşünceler dolmuştu. Bu düşüncenin tümü aklında döne döne gözlerini kamaştırarak aynı amaca doğru ulaşıyordu. Levin ana yolda hızlı adımlarla yürürken henüz düşüncelerinin ne olduklarını anlayamamıştı. O zamana kadar hiç tanımadığı bir ruh hali içinde düşünmeyi sürdürüyordu. Köylünün söylemiş olduğu sözler, ruhunda her zaman aklını kurcalayan, Fyodor'la toprak kiralama işini konuşurken bile farkında olmadan ona acı veren, dağınık, güçsüz düşüncelerini bir anda şekillendiren, birbiriyle kaynaştıran bir elektrik kıvılcımı etkisi yapmıştı. Ruhunda henüz ne olduğunu bilmediği, zevk alarak incelediği yeni bir şeyler hissediyordu. İnsanın kendi gereksinimleri için değil de Tanrı için yaşaması gerek. Ama hangi Tanrı için? Fyodor'un söylediklerinden daha saçma bir şey söylenebilir mi? İnsanın kendi gereksinimleri için yaşamaması gerektiğini söylüyor. Yani bizim anladığımız, bizim ilgimizi çeken, istediğimiz şeyler için değil de anlamadığımız, kimsenin ne tanımlayabildiği ne de anlayabildiği bir Tanrı için yaşamamız gerek diyor. Ne var? Fyodor'un bu saçma sözlerini hiç mi anlamadım? Anladım da doğru olduğundan mı kuşkulandım? Onları budalaca, anlamsız, belirsiz mi buldum? Hayır, onları anladım. Onun anlamış olduğu gibi doğru olarak anladım ben. Yaşamda hiçbir şey bana bu kadar açık ve belirgin görünmedi. Bundan hiç kuşku duymadım ve duymuyorum, duyamıyorum. Bunu anlayan yalnız ben değilim ki, herkes anlıyor ve aynı şeyi kabul ediyor. Mucizeler bekledim ben. Beni inandıracak bir mucize göremediğim için üzüldüm. Maddi mucize beni kandırabilirdi. Oysa olabilen, her zaman da var olan, beni dört bir yandan kuşatan ama benim görmediğim mucize bu işte. Fyodor, Krylov'un midesi için yaşadığını söylüyor. Bu anlaşılır ve mantıklı bir şey. Bizler mantıklı insanlar olarak başka şey için yaşayamayız. Ama birden o aynı Fyodor, insanın midesi için yaşamasının kötü bir şey olduğunu, gerçek için, Tanrı için yaşamamız gerektiğini söylüyor. İlk sözlerinden onun ne demek istediğini anlıyorum. Ben de, benden önce yaşamış ve yaşayan milyonlarca insanda, köylüler, akıldan yoksunlar ve bu konuda düşünmüş, yazılar yazmış bilgiler de dahil, tümümüz kendi dilimizle aynı şeyi söylüyor, aynı noktada birleşiyoruz. Ne için yaşamak gerektiğini, yaşamda neyin iyi olduğunu biliyoruz. Bütün bu insanlar gibi ben de yalnızca akılla açıklanabilen ama akıl dışı olan ve hiçbir nedene dayanmayan, insanı hiçbir sonuca götürmeyen, açık, kesin ve tartışılmaz bir tek bilgiye sahibim. İyiliğin bir mantığı olsaydı iyilik olmaktan çıkardı. Karşılık olarak ödül getiriyorsa artık iyilik olmaktan çıkar. İyilik yalnızca neden sonuç bağlantısının dışında vardır. Bunu biliyorum, tümümüz biliyoruz bunu. Bundan daha başka bir mucize ne olabilir? Levin tozlu yolda yürürken her şeyin çözümünü buldun mu? Bütün acılarım şimdi bitti mi? Diye soruyordu kendi kendine. Ne sıcaktan bunaldığını ne de yorgunluğunu hissediyor, yalnızca uzun süre acı çektikten sonra duyulan rahatlığı duyuyordu. Bu duygu öylesine tatlıydı ki ona inanılmaz görünüyordu. Heyecandan tıkanıp daha öteye gidecek gücü kalmadığından yoldan ayrıldı, ormana girdi. Kara ağaçların gölgesinde biçilmemiş otların üzerinde oturdu. Başının terlediğini hissetti. Korudaki semiz otların üstüne, dirseğine yaslanarak uzandı. Önünde uzanan çiğnenmemiş otlara dikkatle bakarak bir ot sapına tırmanan, tırmanışı küçük bir yaprak tarafından engellenen yeşil bir böceğin hareketlerini izlerken, düşüncelerimi açıklamalı, anlamalıyım diye düşündü. Böceği engelleyen küçük yaprağı çekip, böceğin geçmesi için başka bir ot sapını eğerek, beni sevindiren ne, neyi keşfettim? Hiç. Bildiğim bir şeyi öğrendim yalnızca. Bana eskiden değil, şimdi de yaşam veren bu gücü anladım yalnızca. Yanılgıdan kurtuldum ve efendiyi buldum. Eskiden bedenimde, şu otun bedeninde, şu böceğin bedeninde, benim eğdiğim ota geçmek istemedi. Kanatlarını açtı ve uçup gitti. Kimya, fizik, psikolojik yasalarına göre maddenin değişimlere uğradığını söylerdim. Ama bizde şu kara ağaçlarla bulutlarda olduğu gibi bir evrim olmaktadır. Neyin evrimi? Neden? Sonsuz bir savaşım ve yaşama mücadelesi mi bu? Sonsuzlukta bir mücadele ve belirli bir yön olabilirmiş gibi. Bu konuda o kadar çok düşündüğüm halde yaşamın anlamını, dürtülerimin, isteklerimin neler olduğunu anlayamadığıma şaşıyorum. Şimdi yaşamın anlamını biliyorum. Tanrı için, ruhun kurtuluşu için yaşamak. Bu anlam bütün açıklığına karşın yine de çok gizemli ve mucize dolu. Bu var olan her şeyin anlamı aynı zamanda. Evet, gurur, dedi kendi kendine. Otların üstüne yüzük oyunu yatarak, koparmamaya çalışarak, ot saplarını birbirine düğümlemeye başladı. Yalnızca mantığı değil, aptallığı aynı zamanda, diye yineledi. Hemen şu 2 yıl boyunca üzerinde durduğu düşüncelerinin bir sıralamasını yaptı. Çıkış noktası sevdiği durumuna çok üzüldüğü ağabeyini gördüğü zaman içinde uyanan ölüm düşüncesiydi kuşkusuz. Levin o zaman ilk kez her insanın önünde olduğu gibi kendisinin de önünde acıdan, ölümden ve sonsuza kadar unutulmaktan başka bir şeyin olmadığını anlamış ve bu biçimde yaşanamayacağına, ya yaşamını kendi kendine bir şeytanın kötü bir alayı olmaktan çıkacak biçimde açıklaması ya da kendini öldürmesi gerektiğine karar vermişti. Bununla birlikte ne birini ne de ötekini yapmıştı. Yaşamayı, düşünmeyi, duymayı hissetmişti. Hatta o dönemde evlenmiş, pek çok sevinç tatmıştı ve artık yaşamın anlamını düşünmediği zaman çok mutlu olmuştu. Bütün bunlar ne demekti? İyi yaşadığı, kötü düşündüğü anlamına geliyordu elbette. Annesinin sütüyle birlikte içine sindirdiği, bunun farkında bile değildi oysa, manevi gerçeklerle yaşıyordu bu gerçeklerden, özenle kaçınarak onların dışında yaşıyordu. Şimdi içinde yetiştiği inançlarının bağrında yaşayabileceğini açıkça biliyordu. Bu inançlarım olmasaydı, kendi gereksinimlerim için değil de Tanrı için yaşamak gerektiğini bilmeseydim, neyi öğrenebilir, nasıl yaşayabilirdim? Önüme geleni soyar, yalan söyler, insan öldürürdüm. Yaşamımdaki temel sevinçlerim olmazdı. Lenin, düş gücünü ne kadar zorlasa zorlasın, neden yaşadığını öğrenemediği zaman ne tür bir hayvansal yaratık olacağının gözlerinin önünde canlandıramıyordu. Soruma aklımın bana veremeyeceği bir yanıt aradım. Düşüncelerim soruyla bağdaşmıyor. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu bildiğim için yaşamın kendisi verdi bu yanıtı bana. Bu bilgiyi ne bir yerden ne de birinden aldım. Herkes olduğu gibi bana da verildi. Bana verildi çünkü onu kazanmam olanaksızdı. Bunu nereden aldım? Yakınlarımı sevmek, onları öldürmemek gerektiği düşüncesine mantığımla mı vardım? Bunu bana küçükken söylediler. Bu gerçeğin ruhuma yazılı olduğuna beni inandırdıkları için bunu sevinçle kabul etmiştim. Bunu kim keşfetti? Hayır, akıl değil. Akıl, yaşamak için mücadele etmek gerektiğini keşfetti. Tam tersine o, bana isteklerimi yerine getirirken karşılaştığım her engeli ezip geçmemi buyuruyor. Akıldan çıkarılan sonuç böyle. Ama akıl, insanın yakınlarını sevmesinin uygun olacağını keşfetmiş olamaz. Çünkü bu akla aykırıdır. O anda Levin kısa bir süre önce Dory ile çocukları arasında geçen bir olayı anımsadı. Çocuklar yalnız kalınca mumun üzerinde ahududu pişirmeyi, ağızlarına çeşmeden akar gibi yukarıdan süt akıtmayı düşünmüşlerdi. Anneleri onları suçüstü yakalamıştı. Levin'in yanında onların savurganlık yaptıklarını, bu nesneleri büyüklerin ne emeklerle elde ettiklerini, fincanları kırarlarsa bir daha çay içmek için fincan bulamayacaklarını ve sütü böyle çağçur ettikleri zaman yiyecek bir şey bulamayıp açlıktan öleceklerini anlatmaya başladı onlara. Levin çocukların bu sözleri kuşkulu bir çekingenlikle kabul ettiklerini görünce şaşırmıştı. Çocuklar böyle ilginç bir oyunun kesilmesine üzülmüşlerdi yalnızca. Annelerinin söylediklerinin bir tek sözcüğüne bile inanmıyorlardı. Gerçekten de yararlandıkları şeylerin değerini bilecek durumda değillerdi. Bu yüzden ziyan ettikleri şeylerin onları yaşatan şeyler olduğunu anlayamıyorlardı. Hepsi aynı diye düşündüler. Yaptıklarımızda ilginç ya da önemli hiçbir şey yok. Yemek, içmek her zaman yapılıyor ve her zaman da yapılacak. Hep böyle olduğu için düşünemedik. Yeni bir şeyler bulmak istiyorduk. O zaman da ahududularını bir fincana koyup mum alevinde kaynatmayı ve çeşmeden su içer gibi ağzımıza akıtmayı düşündük. Kötülük bunun neresinde? Fincandan içmekten daha kötü değil bu. Doğa güçlerinin anlamını, insan yaşamının anlamını aklımda bulmaya çalışırken aynı şeyleri ben de yapmıyor muyum sanki diye yeniden düşünmeye başladı Levin. İnsanın yabancısı olduğu bir düşünce aracılığıyla uzun zamandır bildiği ve onsuz yaşayamayacağından kesinlikle emin olduğu bilgiye götürürken bütün felsefi varsayımlarda aynı şeyi yapmıyor mu? Her filozofun yaşamın anlamını en az köylü Fyodor kadar önceden gördüğü tartışılamaz. Ama her filozofun varsayımının gelişim süreci içinde yaşamın anlamı açıkça görünmüyor mu? O yalnızca akıl yoluyla herkesin bildiği şeyi ters çevirmek istiyor. Çocukları kendi başlarına bıraksak, yiyeceklerini sağlasalar, bulaşık yıkasalar, süt sağsalar, acaba eğlenirler miydi? Açlıktan ölürlerdi. İyinin ne olduğunu düşünmeden, kötüyü açıklamasız bırakarak ya da tek ve yaratıcı Tanrı inancını içimizden atarak kendimizi tutkularımızla, düşüncelerimizle baş başa bırakalım. Bu inançlar olmadan bir yapı kurun bakalım elinizdeyse. Ahlak açısından tok olduğumuzdan çocuklar gibi her şeyi yalnızca yok edebilirdik. Bana tek başına ruh huzuru veren köylülerde de aynısı bulunan bu sevinç dolu bilgim nereden geliyor? Bu bana nereden geliyor? Tanrı düşüncesiyle bir Hristiyan olarak yetiştirilen ben, Hristiyanlığın bana verdiği manevi nimetlerle yaşamını dolduran ben, bu nimetlerle yaşayan ben, çocuklar gibi onu anlamadan yok ediyorum. Yani yaşamımı oluşturan şeyi yok ediyorum. Ama yaşamın önemli bir anı gelir gelmez de, üşüyen ve acıkan çocuklar gibi hemen Tanrı'ya koşuyorum ve yine yaptıkları yaramazlıklar yüzünden anneleri tarafından azarlanan çocuklar gibi bu çocuksu oyunların sayılmayacağını hissediyorum. Bildiğim şeyi akıl yoluyla bilmiyorum. Bu bana verildi, açıklandı. Bunu kilisenin öğrettiği temel gerçeklere olan inancımla ezbere biliyorum ben. Levin kilise kilise diye yineledi. Öteki yanına dönerek koluna dayandı. Uzakta ırmağın öte yanına inmekte olan sürüye bakmaya başladı. O anda tadını çıkardığı huzurunu bozabilecek bir şey uydurmaya ve bulmaya çalışarak kendi kendine ''Ama kilisenin öğrettiklerinin dışında bir şeye inanabilir miyim?'' diye sordu. Ona her zaman çok garip ve çok çekici görünmüş olan kilise öğretilerini aklından geçirdi. Yaratılış mı? Bunu neyle açıklayabilirdim? Hiçbir şeyle. Peki ya şeytanı, günahı? Kötülüğü neyle açıklardım? İnsanları günahtan kurtaranı? Ama hiçbirini bilmiyorum. Bilemem de. Yalnızca bana ve herkese açık edileni biliyorum ben. Ona temeli içine alabilecek bir tek kilise öğretisi bile yokmuş gibi geliyordu. Tanrı'ya inanç ve inancı bozabilecek şey. Kilisenin her inancı insana gereksinimleri yerine gerçeğe hizmet amacını gütmesine izin veriyordu. Bu inançların her biri gerçeği bozmakla kalmıyor, yeryüzünde sürekli görülen mucizenin gerçekleşmesi için gerekiyordu da. Bu mucize olabilecek olanı herkesin. Bir birbirinden farklı milyonlarca insanın, bilgelerle safların, çocuklarla yaşlıların, herkesin, körlünün, Lvov'un, Kitty'nin, dilencilerle kralların kesinlikle aynı biçimde anlaması, yalnız onun için yaşaması gerektiği, yalnız onun bize neşe ve huzur verdiği bir manevi yaşamı kurmanız demektir. Lenin sırt üstü yatmış, bulutsuz, yüksek gökyüzüne bakıyordu. Bunun yalnızca sonsuz bir boşluk olduğunu, yuvarlak bir kubbe olmadığını bilmiyor muyum? Yine de gözlerimi kısıp görüşümü daha uzaklara dikmeye çalışmam boşuna. Yuvarlak, sınırlı bir gökyüzünden başka bir şey göremem. Uzayın sonsuz bir boşluk olduğunu bildiğim halde, sınırlı gök kubbeye baktığımda çok haklıyım. Onun ilerisini görmeye çalıştığımdaysa daha çok haklıyım. Lenin düşünmeyi bırakmıştı artık. Kendi aralarında neşeyle ve heyecanla konuşan gizemli sesler duyduğunu sanıyordu. Mutluluğuna bir türlü inanamayarak, bu inanç mı acaba diye sordu kendine. Göğsünden yükselen hıçkırıkları tutmaya çalışarak, gözlerini dolan yaşları silerek, "Tanrım, sana şükürler olsun!" diye bağırdı. Lenin sürüyü karşısında gördü. Sonra Veronoy'un koşulu olduğu arabasını, sürüye yaklaşıp çobanla bir şeyler konuşan arabacıyı gördü. Ardından çok yakınında tekerlek sesiyle atın hırıltılarını duydu. Ama düşüncelerine gömüldüğünden arabacının neden onu karşılamaya geldiğini düşünmedi. Hizmetçi yanına gelip de onunla konuşmaya başlayınca neler olduğunu anladı. "Bayan beni yolladı. Ağabeyiniz bir beyle birlikte geldi." Lenin arabasına oturdu, dizginleri eline aldı. Uykudan uyanmış gibi uzun süre kendini toparlayamadı. Kimi zaman ak boyunlu atına, kimi zaman yanında oturan arabacıya bakıyor, ağabeyinin beklediğini, eve geç kaldığı için karısının meraklandığını düşünüyor ve Sergey Ivanovich'le birlikte gelen dostunun kim olduğunu anlamaya çalışıyordu. Ağabeyi, karısı kim olduğunu bilmediği dostu, şimdi onun gözüne eskisinden daha farklı görünüyordu. Bundan sonra herkesle ilişkisinin başka türlü olacağını sanıyordu. Ağabeyimle aramızda her zaman var olan o kayıtsızlık olmayacak artık. Tartışma da olmayacak. Kitty ile kavga etmeyeceğiz. Kim olursa olsun dostuma karşı iyi ve yakın davranacağım. Herkesle, Ivan'la ilişkilerimiz değişecek. Lenin sabırsızca soluyarak koşmak isteyen atın dizginlerini kasarak Ivan'a doğru döndü. Boş kalan ellerini ne yapacağını bilemeyen Ivan şişen gömleğini çekiştiriyordu. Lenin onunla konuşmak için bir bahane düşünüyordu. Ivan'a dizginleri böyle sıkmasının doğru olmayacağını söylemek istedi ama bu ona sitem etmek olacaktı ve Lenin de arabasıyla dostça konuşmak istiyordu. Ama yine de başka bir şey gelmiyordu aklına. Arabacı, Lenin'in tuttuğu dizginleri asılarak "Lütfen sağa dönün efendim, bir kütük var," dedi. Lenin arabacının araya girmesine sinirlenerek "Rica ederim bana dokunma ve buyruk vermeye de kalkma," dedi. Böylesi durumda her zaman olduğu gibi çok öfkelendi. Yeni ruhsal durumun gerçekler karşısında değişemeyeceğine inanmakla çok yanıldığını anladı hemen. Eve çeyrek vers kaldığı zaman Lenin, Grisha ile Tanya'nın koşarak ona doğru geldiklerini gördü. Çocuklar arabaya binerken, "Kostya enişte, işte bak annem, büyük babam, Sergey Ivanovich ve biri daha geliyor," dediler. "Kim?" Tanya Katavasov'u öykünerek, "Durmadan kollarını sallayan korkunç bir adam, böyle işte," dedi Lenin gülerek. "Yaşlı mı genç mi?" diye sordu. Çocuğun yaptığı hareket ona birini anımsatıyordu. "Eğer gelen oysa sıkıcı biri değildir o," diye düşündü. Lenin yılın dönemecinde karşılamaya gelenleri görünce kollarını gerçekten de Tanya'nın gösterdiği gibi sallayarak yürüyen hasır şapkalı Katavasov'u tanıdı. Felsefe üzerine konuşmayı çok seven Katavasov hiç ilgilenmediği felsefeden bir doğa bilimci gibi söz ediyordu. Moskova'ya son gidişinde Lenin onunla sık sık tartışmıştı. Konuyu tanıdıktan sonra Lenin'in ilk aklına gelen şey Katavasov'un kendini galip sandığı bu konuşmalardan biri oldu. Lenin, "Hayır, bundan böyle tartışmayacağım. Ne olursa olsun düşüncelerimi aptalca ortaya dökmeyeceğim," diye düşündü. Arabadan indi, ağabeyiyle Katavasov'u selamladı. Sonra karısının nerede olduğunu sordu. Dolly, "Mitya ile Koluk'a gitti. Evin yanındaki koruluktu burası. Ev çok sıcak, çocuğu oraya yatırmak istedi," dedi. Lenin karısına çocuğu kuruluğa götürmemesini söylerdi hep. Çünkü orasını tehlikeli görüyordu. Bu haber canını sıkmıştı. Yaşlı prens gülümseyerek, "Çocukla birlikte oradan oraya taşınıp duruyor," dedi. Ona çocuğu mahzene götürmesini önerdim. "Kovanların yanına gitmek istiyordu. Senin orada olduğunu sanıyordu. Biz de oraya gidiyorduk," dedi Dolly. Ötekilerden ayrılıp kardeşin yanında yürüyen Sergey Ivanovich, "Ne yapıyorsun?" diye sordu. Hiç, önemli bir şey yaptığım yok. Her zamanki işleri yapıyorum. Kazanmaya çalışıyorum, diye yanıt verdi Levin. Ya sen? Epey kalacak mısın? Seni uzun zamandır bekliyorduk. 2 haftalığına geldim. Moskova'da çok iş var. Bu sözlerden sonra iki kardeş bakıştı. Levin özellikle o anda ağabeyiyle dostça ve yalın ilişkilere girmek istemesine karşılık onun yüzüne bakarken sıkıldı. Bakışlarını yere eğdi. Ne diyeceğini bilmiyordu. Sergey Ivanovich'in hoşuna gitmek, onu Moskova'daki işlerinden söz ederken anıştırdığı Slav sorunu ile Sırp savaşı tartışmalarından uzaklaştırmak isteyerek kitabından söz etmeye başladı. Kitabın üzerinde eleştiriler yapıldı mı diye sordu. Sergey Ivanovich gülümsedi. Kimse bununla ilgilenmiyor. Ben de onlardan daha az ilgileniyorum dedi. Ağaçların tepelerinin üzerine yığılmaya başlayan beyaz bulutları göstererek Darya Aleksandrovna bakın yağmur yağacak diye ekledi. Sergey Ivanovich'in bu sözleri iki kardeşin arasında var olan ve Levin'in yok etmeyi çok istediği o düşmanca olmayan ama soğuk tavrın yeniden doğmasına yetti. Levin Katavasov'a yaklaştı. Gelmekle öyle iyi ettiniz ki dedi. Uzun zamandır bunu istiyordum. Şimdi konuşur tartışırız. Spencer'ı bitirdiniz mi? Hayır diye yanıt verdi Levin. Hem artık ona gereksinim duymuyorum. Nasıl yani? İlginç biridir. Neden? Aklımı kurcalayan sorunların çözümlerini ne onda ne de onun gibilerde bulacağıma inandım. Şimdi ama Katavasov'un yüzündeki soğuk ve sıkıntılı anlam Levin'i çok şaşırttı. Konuğunun keyfini kaçırdığını öyle üzüldü ki niyetini anımsayarak durdu. Neyse bunları daha sonra konuşuruz dedi. Sonra orada bulunanlara dönerek Kovanlara gitmek isterseniz buradan bu patikadan gidelim diye ekledi. Dar bir patika aralarında parlak renkli buğday otlarının bittiği çevresi ak diken çalılarıyla kaplı biçilmemiş bir çayırlığa çıkıyordu. Levin konuklarını arılardan korkanlar için konmuş bir sıraya ak çağ ağaçların koyu serin gölgeliğini oturttu ve kendisi de büyüklere ekmek, salatalık ve taze bal getirmeye gitti. Ani hareketlerden elinden geldiğince kaçınmaya çalışarak ve önünde gittikçe daha sık uçan arılardan kaçarak patikadan kulübeye kadar gitti. İçeri girerken bir arı sakalına girdi. Levin onu dikkatle kurtardı. Loş holde duvardaki bir çiviye asılı maskesini aldı. Başına geçirdi. Ellerini cebine sokup çitle çevrili arılığa girdi. Her birini öyküleriyle çok iyi bildiği bütün eski kovanlar ve onların yanına daha bu yıl yerleştirilmiş olan daha yeni kovanlar düzgün düzgün sıralanmışlardı. Kovanların önlerinde arılar vızıldaşıyor, erkek arılar oldukları yerde dönüp duruyor, aralarındaki işçi arılar da gidip gelerek bal taşıyorlardı. Arılıkta hiç kesilmeden çeşit çeşit kimi kendine işe vermiş hızla uçup giden işçi arıların, kimi tembel erkeklerin, kimi iğnesini çıkarmış yuvasını korumaya hazırlanan heyecanlı bekçi arıların sesleri duyuluyordu. Çitin öte yanında yaşlı bir marangoz çalışıyordu. Levin'i görmemişti. Levin ona seslenmeden kovanların ortasında durdu. Ruhsal durumunu daha şimdiden karartmış olan gerçeğin etkisinden kurtulup kendini toparlaması için yalnız kalma fırsatı bulduğuna seviniyordu. Ivan'a kızmayı, ağabeyine soğuk davranmayı, Katavasov'la aptalca konuşmayı başardığını anımsadı. Hiçbir iz bırakmadan geçip gidiveren bir anlık bir izlenim olamaz mıydı bu? Ama aynı anda eski ruhsal durumunu buluverdi. Ruhunda yeni ve önemli bir şeyler olduğunu hissetti. Gerçek bulduğu ruh huzurunu bir an için kaplayıvermişti. Huzuruna dokunulmamıştı. Çevresinde dolanan, onu tehdit eden, ilgisini dağıtan arılar nasıl onu fiziksel huzurundan yoksun bırakıyor, kendini korumaya zorluyorsa, aynı şekilde arabaya bindiği anda içini dolduran endişeler de onu ruh huzurundan yoksun bırakmışlardı. Ama bunlar geçiciydi. Arılara karşın bedensel gücü nasıl yerindeyse, yeniden yaratmış olduğu moral gücü de dokunulmamış olarak kalmıştı. Dolly çocuklara salatalık ve bal verdikten sonra Kostya, Sergey, Ivanovich buraya gelirken kiminle yolculuk yapmış biliyor musun dedi. Vronski ile Sırbistan'a gidiyormuş. Katavasov, hem yalnız gitmiyor yanında bir süvari bölüğü götürüyor kendi hesabına diye ekledi. Ona yakışır bu iş dedi Levin. Sergey Ivanovich'e bir göz atarak hala gönüllü gidenler var mı diye sordu. Abi yanıt vermedi. Çakısıyla baltasının içine düşmüş canlı bir arıyı özenle çıkarmaya çalışıyordu. Salatalıktan ağzıyla bir parça koparan Katavasov, elbette dedi, Düngar'da olanları bir görseydiniz dedi. Yaşlı prens, Levin gelmeden önce başladığı konuşmasını sürdürerek, bunu nasıl açıklamak gerek diye sordu. Tanrı aşkına söyleyin Sergey Ivanovich, bu gönüllüler nereye gidiyorlar, kime karşı savaşıyorlar? Sergey Ivanovich bardan kapkara olmuş arısını kurtardıktan ve çakısının ucuyla onu bir çalı yaprağının üzerine koyduktan sonra sakin sakin gülümseyerek "Türklere karşı" diye yanıt verdi. "Türklere karşı kim açtı bu savaşı? Ragovoz mu? Madame Stahl'la Kontes Lidya Ivanovna mı? Kimse savaş açmadı. Ama insanlar yakınlarının acı çekmelerine dayanamıyor. Onlara yardım götürmek istiyorlar," dedi Sergey Ivanovich. Levin kayınpederini savunarak araya girdi. "Ama prens yardımdan söz etmiyor ki," dedi. "Savaştan söz ediyor. Prens hükümetin izni olmadan insanların savaşa katılamayacaklarını söylüyor." Dolly bir eşek arısını kovalayarak "Kostya, şu arıya bak," dedi. "Gerçekten de bizi sokacak bunlar." "Bu bir arı değil, eşek arısı," dedi Levin. Katavasov Levin'i tartışmaya sokmak için gülümseyerek ona "Peki siz ne diyorsunuz?" diye sordu. "Benim düşüncem şu. Savaş bir kez öylesine vahşi, öylesine acımasız ve korkunç bir iştir ki hiçbir insan, Hristiyan bile demiyorum, onu başlatma sorumluluğunu üstüne almamalıdır. Yalnızca hükümet eğer zorlanmışsa, kaçınılmaz olarak savaşa sürüklenmişse bunu yapar. Öte yandan bilim ve sağduyuya göre devlet işlerinde özellikle savaşta yurttaşlar kişisel iradelerinden vazgeçerler." Katavasov karşı çıkarak konuşmaya başladı. "İşin en önemli noktası da bu," dedi Katavasov. "Hükümet yurttaşların kişisel iradelerini yerine getirmiyorsa elden ne gelir? O zaman toplum iradesini ortaya koyar." Sergey Ivanovich'in bu karşı çıkmaya katılmadığı belliydi. Kaşlarını çattı, sorunu başka yönden ele aldı. "Sorunu böyle ortaya atman anlamsız. Ortada savaş ilanı yok. Yalnızca insan ve Hristiyan duygularının belirtilmesi söz konusu. Kardeşlerimizi, dindaşlarımızı öldürüyorlar. Kardeşlerimiz, dindaşlarımız olarak kabul etsek bile çocukları, kadınları, yaşlıları öldürüyorlar. Duygular baş kaldırıyor. Ruslar bu zavallılara yardım etmeye, kıyımlara bir son vermeye koşuyorlar. Sokak ortasında sarhoş bir adamın kadını ya da bir çocuğu dövdüğünü düşünün. O zaman savaşın ilan edilip edilmediğini düşünmeden celladın üzerine atılır ve zavallıyı savunursun sanırım." "Ama ben onu öldürmem," diye karşı çıktı Levin. "Öldürürsün." "Bilmiyorum. Böyle bir şey görürsem kuşkusuz o anda içimden geleni yaparım. Ne yapacağımı önceden bilemem. Ama Slavların ezilmesi konusunda böyle içten gelen bir duyguya kapılmak söz konusu değildir ve olamaz da." Sergey Ivanovich canı sıkkın kaşlarını çattı. "Sana göre belki. Ama başkaları için öyle değil," dedi. "Halkın bağrında hala dinsizlerin boyunduruğu altında inleyen Ortodoks gelenekleri yaşıyor. Kardeşlerinin acı çektiğini öğrenen halk sesini duyurmaya başlıyor." Levin kaçamak bir yanıt verdi. "Belki ama bunu görmüyorum ben. Ben de halkım ama böyle bir şey duymuyorum." "Ben de öyle," dedi prens. "Yurt dışında yaşadım, gazeteler okudum. Bulgarların zulmünü öğrenmeden önce Rusların birden Slav kardeşlerini sevmeye başlamalarının nedenini anlamadığımı itiraf edeyim. Çok üzülüyordum. Kendimi canavar sanıyordum. Bunun Karlsbad kaplıcalarının üzerinde bıraktığı kötü bir etki olduğunu düşünüyordum. Ama Rusya'ya dönünce pek çok insanın benim gibi Slav kardeşleriyle değil de Rusya ile ilgilendiğini görerek sevindim. Örneğin Konstantin." "Burada kişisel görüşlerin hiçbir önemi yoktur," dedi Sergey Ivanovich. "Bütün Rusya, bütün halk iradesini belli edince kişisel düşünce diye bir şey kalmaz." Prens: "Özür dilerim ama böyle bir şey görmüyorum ben. Halkın hiçbir şeyden haberi yok." "Hayır baba, halk biliyor. Pazar günü kilisedeki olanlar," diye araya girdi Dolly. Gülümseyerek çocuklara bakan bir köylüye dönerek, "Bana havluyu verin," dedi. "Olanaksız hepsi." "Pazar günü kilisede ne oldu sanki? Papaza bir şey okumasını söylediler. O da okudu. Cemaat hiçbir şey anlamadı. Her duadan sonra yaptıkları gibi iç çektiler," dedi prens. "Daha sonra kutsal bir iş için bağış yapmaları gerektiğini söylediler onlara. Çıkarıp birer kabik verdiler. Ama neden verdiklerini bilmiyorlardı." Sergey Ivanovich yaşlı köylüye bakıp düşüncesinde direnerek, "Halkın bunları bilmemesi olanaksız. Alın yazısının bilinci yaşar hep içinde. Bazı durumlarda bugün olduğu gibi halkın bilinci ayağa kalkar," dedi. Sakallı, gür, ak saçlı, güzel biri olan yaşlı köylü elinde baltasıyla kımıldamadan duruyor, saygılı ve sakin bir tavırla ne söylediklerini anlamadığı, anlamak da istemediği efendilerine uzun boyuyla tepeden bakıyordu. Sergey Ivanovich'in sözlerini başını ciddi ciddi sallayarak yanıt verdi. "Gerçekten de öyledir." "Hah, ona sor, hiçbir şey bilmiyor, hiçbir şey düşünmüyor o. Mihailiç, savaştan söz edildiğini duydun mu? Kilisede okunan şeyi biliyor musun? Ne dersin bu konuda? Hristiyanlar için savaşmamız gerekir mi?" "Ne düşünebiliriz ki? İmparatorumuz Aleksandr Nikolayevich her işte olduğu gibi yine bizim yerimize de düşünmüştür. Bizden daha iyi bilir o. Ekmeğini bitiren Grisha'ya bakarak Darya Aleksandrovna'ya döndü. Çocuklara daha ekmek getirmek gerekir mi? Dedi. Ona sormama gerek yok, dedi Sergei Ivanoviç. Her şeyini bırakıp adalet yolunda ortak hizmete koşan yüzlerce insan gördük ve görüyoruz. Düşüncelerini ve amaçlarını açıkça belirterek Rusya'nın dört bir yanından geliyorlar. Ellerindeki son kapıyı da getiriyor ya da neden gittiklerini açıkça söyleyip kendileri gidiyorlar. Bunların da bir anlamı yok mu? Gittikçe heyecanlanmaya başlayan Levin, bence bunun anlamı şudur. 80 milyon kişinin içinde toplumdaki durumlarını yitirmiş, bir işe yaramayan, Pugaçev'in ya da Kiva'nın çetesine katılıp Sırbistan'a gidebilecek yüzlerce, hatta binlerce insan her zaman bulunur. Sergei Ivanoviç son kozlarında kullanmış gibi büyük bir öfkeyle. Ben bu yüzlerce insanın hiçbir işe yaramayanlar değil, halkın en seçkin temsilcileri olduğunu söylüyorum sana, dedi. Peki ya bağışlar? Burada bütün halk kendi iradesini açıklıyor, Levin. Halk sözcüğü pek belirsiz, dedi. Köy yazmanları, öğretmenler, belki köylülerin bile binde biri ne olup bittiğini biliyordur. Ötekiler, Mihaliç gibi olan 80 milyon, iradelerini belirtmedikleri gibi hangi konuda irade belirteceklerini bile bilmiyorlar. Hangi hakla buna halkın iradesidir diyoruz. Yöntemli konuşma sanatında çok usta olan Sergei Ivanoviç sorulara doğrudan yanıt vermeden konuşmayı başka bir konuya çevirdi. Matematiksel yolla halkın düşüncesini anlamaya çalışırsan çok zorluk çekersin elbette. Kamuoyu yoklaması bizde henüz yoktur ve olamaz da. Çünkü bu yol halkın iradesini belirtmiyor. Ama halkın iradesini tanımanın başka yolları da vardır. Genel ortamdan hissedilir bu. Yüreğinde hisseder insan. Durgun halk denizinde ön yargısı olmayan herkesin açıkça gördüğü dip dalgalanmalarından söz etmiyorum. Sözcüğün dar anlamındaki topluma bak. Eskiden birbirine aşırı derecede düşman olmuş olan aydın gruplarının birbirlerine hiç benzemeyen partileri bile birleşip bir bütün olmuş. Bütün farklılıklar yok oluyor. Bütün yayın organları aynı şeyi söylüyor. Tümü de kendilerini aynı yöne iten temel bir gücün etkisi altında hissediyorlar. Bu doğru, bütün gazeteler aynı şeyi yazıyor, dedi prens. Öylesine aynı şeyi yazıyorlar ki her biri kasırgadan önceki kurbağaları andırıyor. Onların yüzünden hiçbir şey duyulmuyor. Sergei Ivanoviç kardeşine dönerek, kurbağa olsun ya da olmasın, ben gazete çıkarmıyorum ve onları da savunmak istemem. Ama aydın çevrelerinde de aynı şeyin düşünüldüğünden söz ediyorum, dedi. Levin karşılık vermek istedi ama yaşlı prens sözünü kesti. Bu düşünce birliği konusunda başka bir şey de söylenebilir, diye başladı. Benim bir damadım var, tanırsınız, Stefan Arkadyeviç. Şimdi adını tam olarak anımsayamıyorum. Falanca komisyon üyeliğine atandı az önce. Bu komitede yapılacak hiç iş yok. Hadi Dolly, gizli saksı yok ki bunun. Ama yılda 800 bin ruble maaş var. Bu kuruluşun yararlı olup olmadığını damadıma sorun bakalım. Size bu kuruluşun çok gerekli olduğunu söyleyecektir. Üstelik dürüst bir adamdır o. Ama 800 bin rublenin yararına inanmaması zordur. Sergei Ivanoviç prensin konuyu dağıtmasına canı sıkılarak. Evet, Darya Aleksandrovna onun bu mevkiyi elde ettiğini size söylememi istemişti, dedi. Gazetelerin düşünce birliği de aynı şey. Bana bunu açıklamışlardı. Savaş çıkar çıkmaz gazetelerin kârı iki katına çıkmış. O zaman Slavların ve halkın kaderiyle. Bütün bunlarla neden ilgilenmesinler ki? Sergei Ivanoviç, gazeteleri pek sevmem ama söyledikleriniz doğru değil, dedi. Prens konuşmasını sürdürdü. Ben olsam bir şeye karşı çıkardım. Prusya Savaşı'ndan önce Alfons Karr durumu çok güzel belirtmişti. Savaşı gerekli mi görüyorsunuz? Pek güzel. Savaştan yana olan birisi herkesten önce saldırıya geçecek, herkesin önünde yürüyecek olan özel bir bölüye girsin bakalım, demişti. Gazete yöneticileri bu birlikte çok işe yaradı, dedi Katavasov kahkahalarla gülerek. Tanıdığı bütün yöneticileri saldırıya geçerken gözlerinin önünde canlandırıyordu. Dolly, kaçarlar, dedi. Ayak bağından başka bir şey olamaz onlar. Kaçarlarsa arkalarından makineli tüfeklerle yaylım ateşine tutacak, kazakları saldırtacaksın üzerlerine, dedi prens. Sergei Ivanoviç, evet ama bu bir şaka, hem de kötü bir şaka, diye karşı çıktı. Bunun bir şaka olduğunu sanmıyorum, diye söze başladı Levin. Sergei Ivanoviç onun sözünü kesti. Toplumun her üyesi kendi araçlarını kullanarak belirli bir işi yapmak zorundadır. Fikir adamları da kamuoyunu dile getirerek görevlerini yerine getirirler. Halkın görünüşünü tam olarak ve tek bir biçimde dile getirmek basının gururudur ve günümüzde de bu olay insanı mutlu edebilecek biçimde gerçekleştiriliyor. 20 yıl önce birbirimizden nefret ediyorduk ama şimdi Rus halkının sesini duyuyoruz. Tek bir insan gibi ayaklanmaya ve ezilen kardeşlerinin uğruna kendini feda etmeye hazır. Bu büyük bir adım ve güç belirtisidir. Levin sıkılarak sordu. Yalnızca kendini feda etmeye değil de Türkleri de öldürmeye değil mi? Elinde olmadan kafasındaki düşüncelerini konuşmasına katarak. Halk özveride bulunur ama bunu ruhunun kurtuluşu için yapmaya hazırdır. Öldürmek için değil, diye ekledi. Katavasov gülümseyerek. Ruhunun kurtuluşu için nasıl olur bu, dedi. Bir doğa bilimci bu sözün anlamını zor anlayabilir. Ruh nedir? Ah, bunu iyi bilirsiniz siz. Katavasov kahkahayla gülerek. Yemin ederim ki bu konuda en küçük bir fikrim bile yok, dedi. Sergey Ivanoviç İncil'in Levin'i çok sıkıntıya sokan yerini son derece kolay anlaşılır bir şeymiş gibi rahatça bir parça okuyarak karşı çıktı. İsa size getirdiğim savaş değil barıştır diyor. Yanlarında duran yaşlı köylü rastlantıyla üzerine dikilen bir bakışa yanıt olarak evet çok doğru bu dedi. Katavasov neşeyle bağırdı. Dostum siz yenildiniz, yere serildiniz. Levin yenildiğine değil de kendini tutamayıp tartışmaya kapıldığına öfkelenerek kıpkırmızı kesildi. Hayır, onlarla tartışamam ben, dedi içinden. Onların hiçbir şey işlemeyen bir zırhı var. Bense çırılçıplağım. 9. kaset, 2. yüzün sonu.